Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Hocam yine dünya medeniyet coğrafyamız kaynıyor desek yeridir. Önemli gelişmeler var ve bu gelişmelerden en sıcağıyla başlayalım bu hafta programımıza. Geçen haftalarda Keşmir'de bir saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda 50 dolayında yaklaşık Hindistan polisi öldürülmüştü. Ve bunun üzerine Hindistan-Pakistan gerilimi yavaş yavaş tırmanmaya başlamıştı ki bu hafta o tırmanma zirveye ulaştı diyebiliriz. Karşılıklı olarak Pakistan ve Hindistan hava sahalarını ihlal etti ve bunun üzerine iki Hindistan uçağı Pakistan sınırlarında düşürüldü. Bir Pakistan uçağı Hindistan sınırında düşürüldü ve iki ülke savaşın eşiğine geldi deyim yerindeyse. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, arabulucu olması talebiyle. Hindistan Başbakanı Modi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bölge gergin. Bu hadise nereye varır? Pakistan ve Hindistan ikisi de önemli nükleer güce sahip iki ülke, komşu ülke. Bir savaş durumu söz konusu mu ve bu iş suhulette çözülebilir mi? Neler söylersiniz hocam?
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım programımıza. Son söylediğiniz cümlede Pakistan ve Hindistan ikisi de nükleer güç.
Evet.
Dolayısıyla Hint Yarımadası'nda dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan bu coğrafyada bu nükleer silahlarda düğmeye kimin önce bastığı önemli değil. Bu her iki ülkeyi de yok edebilecek derecede yıkıcı sonuçları olacak bir hadisedir. Evet. Eğer nükleer silahlara iş vardırılırsa. Bu nedenle İmran Khan, Pakistan Başbakanı, olayı biraz daha yatıştırmaya yönelik demeçler veriyor dünden beri.
Hı hı.
İşte o düşürülen pilotun işte bugün itibariyle iade edileceğini söylemişti. Cuma günü vereceğiz demiştim. Artı Rusya'dan, Çin'den, Türkiye'den, Dünya Avrupa Birliği'nden gelen beyanatlar hep böyle olayın suhuletle,
evet,
bir çözülmesi,
evet,
hal yoluna girmesi. Sadece Amerika yangına körükle gidiyor.
Onun işine yarıyor bu gerilim o zaman.
İşte diyor ki işte terörle mücadele etmiştir Hindistan. Hı. İşte Hint uçakları oradaki teröristleri takip için girmiştir vesaire. Yani buradan da şu sonuca çıkarabiliriz. Yani durup dururken bu Keşmir bölgesinin karışmasını kimler planladı? Bu işin perde gerisinde kimlerin olduğunu da İşte bu demeçle suçüstü de yakalanıyor.
Evet.
Yani çünkü daha önceki programlarımızda belirtmiştik. Suriye'den DAEŞ'lilerin o BBC görüntüleri de dünya, evet, medyasına yansıtılmıştı bundan 5-6 ay kadar önce. Peyderpey Afganistan coğrafyasına, o Afganistan dediğimiz yer zaten o Pakistan'ın kuzeyi, Keşmir, Hindistan, Himalayalar bölgesi birbirine çok yakın geçişken alanlar, evet, coğrafya olarak. İşte bu bölgelere bu tür DAEŞ'lıları sevk eden, onları emir ve komuta eden Amerikan istihbaratı ve bu Keşmir'in malumunuz, eğer müsaade ederseniz Keşmir'le ilgili kısa bir, hı hı, bilgi vereyim. Keşmir bölgesi Himalayaların zirvelerinde, bir kısmı Pakistan sınırlar içerisinde kalmış. Azat Keşmir diyoruz. %35 kadar bir kısmı, %45 kadar kısmı Hindistan'ın elinde Camu Keşmir var. Bir de %20 kadarını da Çin işgal etti bu Keşmir bölgesinin. Keşmir'in özelliği demografik olarak nüfusunun tamamına yakınının Müslüman olması ve ayrıca işte Hindistan'ın can damarı olan, yani Mısır için Nil neyse Hindistan için de İndus odur. İndus, evet, Nehri'nin kaynaklarını oradan alması. Yine Hindistan'a hayat veren Ganj Nehri'nin kaynaklarını bu bölgeden alması. Yani burası tarım toplumu olan ve Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in toplamına baktığımızda yani dünya nüfusunun 7.7 milyar olduğunu şöyle bir kafamızın bir köşesinde düşünelim. 1 milyar 400'e yakın Hindistan nüfusu, 200 milyonu aşan bir Pakistan nüfusu, 165 milyon evet. Bangladeş nüfusu. Yani bu Hint coğrafyasında dünya nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı var. Ayrıca dünyadaki Müslüman nüfusun da %30'luk bir ekseriyeti bu üç ülkede yer alıyor. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş coğrafyasında. Evet. Dolayısıyla İslam alemi açısından da önemli bir şeydir. Yani burada bir sıcak bir çatışmanın çıkmasına hiçbir İslam ülkesi bigane kalamaz. Yani sonuçta Kudüs diyoruz, Filistin diyoruz.
Arada işte, bir çatlak sesler var, yalnız ileride değineceğiz.
Evet, yani biz şimdi Orta Doğu coğrafyasında konuştuğumuz ülkelerin nüfusları işte 30 milyon, 20 milyon, 50 milyon her neyse. Burada ise yani 2 milyar civarında bir nüfusun yaşadığı bir coğrafya burası. Ve dolayısıyla burada bir topyekün bir savaşın çıkması dünya içinde büyük felaketlere ve yıkımlara sebep olur. Nitekim İngilizlerin bu bölgeden çekilmesinden sonra 1947'den ilki 1947 olmak üzere 3 kez Pakistan'la Hindistan sıcak çatışmaya girmişler. Bunun neticesinde zaten nükleer silaha sahip olma arzusu doğmuş ve her iki ülkede bir şekilde nükleer silah edinmişlerdir. İslam ülkeler içerisinde sadece Pakistan'ın nükleer silahı vardır. Evet. Bazen Türkiye'ye nükleer tehdit falan olduğunda da Türkiye'nin yoksa Pakistan'ın var gibisinden Pakistan'dan bize arka çıkan açıklamalar da olmuştu tarihte. Hı hı. Dolayısıyla Pakistan bizim kan kardeşi derler ya evet. Böyle Anadolu'da insanlar böyle birbirleriyle kan kardeşi olurlar. Türkiye'nin kan kardeşidir Pakistan evet. Halkıyla yüzyıllardan beri aramızda bir İran var sınır olarak ama onun dışında gönüllerimiz hep birliktedir. Hı hı. Şimdi bu Keşmir bölgesini 1940'lı yılların ikinci yarısında İngiltere oradan ayrılırken işte bir fitne, nifak tohumu olarak bir çıban başı olarak bırakarak çekilmiştir. Normalde Allah rahmet eylesin işte o Hindistan'ın ve Pakistan'ın bu ayrılma sürecinde Müslümanların lideri olan Muhammed Ali Cinnah olsun yine Hintli Nehru olsun. Onlar şeyi istemiyorlardı. Yani ayrışmayı. Bizzat İngilizler fiştekleyerek bu Müslümanlar ve Hintleri ayrı ayrı devletlere bölünmesini evet. sağlamışlardır. Ve bu sırada karşılıklı göçler sırasında 15 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Ama işte orada insan hayatı çok fazla değerli olmadığı için kayıtlara da çok da önem arz eden bir olay olarak geçmiyor. Ancak Keşmir hadisesinde plebisit denmişti daha önce de ifade etmiştim. Yani bir referandum yapılacak. Halk Pakistan veya Hindistan hangisini isterse oraya bağlanacaktı. Ancak Hindistan birlikleri orayı ele geçirdikten sonra böyle bir referanduma müsaade etmemiş. Ve bunun neticesinde de hala bu tür hadiseler zaman evet. zaman patlak vermiştir. Yani hadise şu. Hindistan'ın nüfusunun %15'i Müslümandır. Genel olarak bütün Hindistan'da yani 1 milyar 400 milyona yakın ülkede 200 milyon civarında Müslüman. Bir Müslüman nüfus evet. var. Ve bu Müslüman nüfusun eyaletlere göre dağılımına baktığımızda Keşmir bölgesinin %90'a yakını Müslümandır zaten.
Evet.
İşte bu bölgede Hint askerlerine karşı provokasyon yapmak ya yani oradaki halkı provoke edip onları şey yapmak çok da zor değildir. Bu nedenle yani burada bir gizli elin o Hint askerlerine karşı provokasyon ve silahlı evet. saldırısı ve arkasından patlak veren olaylar. Hı hı. Ama Rusya lideri Putin'i Çin liderini, Avrupa Birliği'ni değil de İmran Han'ın Sayın Erdoğan'ı arabulucu olarak araması ve aramızı bul demesi hem Hindistan'a hem Pakistan'a yani telefon açtığında sözünü dinletebilecek bir lider olması bakımından Türkiye'nin bu konudaki konumu da ayrıca dikkate değer bir durumdur diye düşünüyorum. Hı hı.
Bu arada Hindistan Keşmir'de bazı yasaklamalara da gitmiş. Cemaat-i İslami Keşmir'i tehlikeli, güvenliğe tehlikeli olarak adlandırarak yasaklamış hocam. Hı hı. Böyle sıcak bir bilgi de var. Tabii bu hadise farklı noktalara da temas ediyor, tesir ediyor. Bugün ve yarın iki gün sürecek bir İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılıyor. Ve buraya Türkiye'nin ve Pakistan'ın oluru olmadan, onayı olmadan Hindistan onur konuğu olarak davet ediliyor hocam Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. Evet. Ve bunun üzerine Pakistan katılmama kararı alıyor bu toplantıya. Birleşik Arap Emirlikleri de tarafını seçmiş oluyor bu noktada, değil mi? Ne dersiniz hocam?
Şöyle işte burada coğrafya ve demografiyi insanlar bilmediği için hani düğün değil bayram değil Birleşik Arap Emirlikleri'nin için Hindistan'ı bu şeye çağırır veya evet. Türkiye'nin bir de haberi olmadan çağırır denirse ben şunu söylüyorum. 9,5 milyon nüfusu olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde emirlik vatandaşları 1 milyon civarında, %12'dir. Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Arap Emirliği vatandaşı olan %12 nüfus varken nüfusun %58'i Hindistan vatandaşıdır.
Evet.
Yani kendi öz nüfusun 4 katından fazla orada
Pakistanlı var.
Hayır, Hindistanlı nüfus var. Evet. Artı yani ben Zayed'in kendi kafasından böyle bir iş yapabileceğini de tahmin etmiyorum. Hı hı. Yine orada bir İsrail'in, Amerika'nın, çünkü İsrail'in Hindistan'la çok sıkı ilişkileri var. Evet. Bu nedenle Hindistan konusunda Amerika'nın da burada bu Suud veya Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla artık politikasını yürütüyor bu coğrafyada Amerika evet. Birleşik Devletleri. Şöyle Hindistan'ın özelliği şu, tıpkı Türkiye gibi Hindistan ve Pakistan da bölgelerinde dengeleri değiştirebilecek güçte olan ülkeler. Mesela Çin'le Rusya'nın ittifakının içerisine evet. Hindistan ve Pakistan ikisi birden veya biri dahil olduğu zaman dengeler değişiyor. Ve Çin Hindistan'ı yanına çekmeye çalışırken Amerika'da Pakistan'la birlikte Hindistan'ı da bu işte Sisi'nin de içinde olduğu Suud, Mısır, o küre ittifakının içerisine evet. dahil edip o birliktelikten de alıkoymak istedim. Yani İslam dünyasıyla bir halkanın içerisine dahil etme politikası. Yani hı-hı. bunlar büyük hesaplar. Evet. Ama burada büyük hesaplar birileri yapıyor ama siz İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yani oranın en başat aktörü olan Türkiye'nin haberi olmadan siz Hindistan'ı oraya davet ediyorsunuz. Pakistan yine Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Türkiye, İran yani en başat 4-5 aktör bunlar İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde. Ama siz hem Türkiye'yi hem Türkiye'yi haberdar etmiyorsunuz, Pakistan'ı küstürüyorsunuz ve böyle bir eylemde bulunuyorsunuz. Bu da ne kadar iş bilmez bir politika gittiklerinin bir göstergesidir. Evet.
Şimdi hocam bu Pakistan-Hindistan gerilimini okurken geçen hafta önemli bir ziyaret de gerçekleşmişti. Pakistan, Hindistan ve Çin'e Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bu üç ülkeyi ziyaret etmişti. 100 milyar dolarlık bir yatırım vaadinde bulunmuştu. Tam da bunun akabinde bu gerilim tırmandı. Tabii o bölge aynı zamanda İpek Yolu projesinin de geçtiği noktalar, yanılıyorsam evet. düzeltin lütfen hocam. ABD-Çin mücadelesinin neresinde kalıyor bu yaşananlar?
Şimdi bazı ziyaretler şöyle olur. Yani sizin hedefiniz Hindistan'dır.
Evet.
Yanına Pakistan'ı veya Çin'i de koyarsınız. Veyahut da işte ikisidir. Üçüncüyü de dikkat çekmemek için eklersiniz, koyarsınız, evet. eklersiniz vesaire. Ancak benim kişisel kanaatim, o ziyarette en önemli unsurlardan biri, uzunca bir zamandır Amerika'nın da teşvikiyle Suudi Arabistan Pakistan'ı yanına çekmeye çalışıyor. Yani Pakistan'ın ekonomik olarak darboğazda olduğu, yani nakit para ihtiyaç olduğu bir dönemde, zaten dünya küresel olarak bir likidite sıkıntısı var. Pakistan'da bu daha katmerli. Suudi Arabistan işte böyle paranın ucunu gösterip yatırım yapacağını, milyarlarca doların havada uçtuğu vaatlerin olduğu bir ortamda sadece istedikleri tek şey Pakistan'ın ordusu.
Evet.
Yani Pakistan ordusunun bu küre ittifakının içerisinde yer alması. Hindistan'a gelince de Hindistan, az önce söylediğim gibi, Çin'e değil de Orta Doğu coğrafyasına, Batı blokuna doğru yakınlaştırma yönünde atılan adımlardır. Fakat orada Çin, bunun içerisinde Çin'in dahil edilmesinin ise açıkçası şu an anlamlı bir şeyi yok. Ancak bazı olayları zaman geçtikten sonra anlamlandırmak daha mümkün olabilir. Evet.
Peki hocam. Bir başka ziyaretle devam edelim programımıza. ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı, aynı zamanda damadı olan Jared Kushner, Orta Doğu gezisine çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan vesaire ve Türkiye'de uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Orta Doğu barış planı üzerinde durulduğu ifade ediliyor bu görüşmelerde. Kushner'in ziyaretinin farklı bir anlamı olabilir mi? Ya da ne amaçlanıyor bu ziyaretten? Bunu sizden dinlemek isteriz hocam.
Jared Kushner Trump'ın damadı. Ancak Amerika'daki yapıyı şöyle birkaç cümleyle açıklayalım. Başkanlık seçiminde demokratlar ve cumhuriyetler seçime giderken başkanla birlikte yardımcıları da seçime katılırlar. Yani siz Trump'ı seçerken Kushner'i de.
Evet, danışmanlarını da.
Yardımcısını da. Pardon, başkan yardımcısını da.
Mike Pence.
Mike Pence'i de seçmiş oluyorsunuz. Şimdi işin garibi, Amerika'da seçimlerden sonra yazı gelse de, tura gelse de. Mesela Obama ekibi güya işte İsrail'le ilişkileri iyiydi. Yahudi lobisi onları, Siyonistler onları destekliyordu. Ama Trump'a bir baktık, başkan olur olmaz yine bunlar köşe taşlarını tutuyorlar.
Evet.
Kushner'in ekonomik olarak, siyasi olarak, yani bölgesel dengeler olarak ne söylerseniz söyleyin, diğer bütün konular İsrail'den sonra ikinci, üçüncü, beşinci sırada gelir. Yani onun için birinci öncelik İsrail'dir. Ve peki neden bu bölge ülkelerine turluyor? İşte Orta Doğu barışı diyor. Bu barıştan ne anlamamız gerekiyor derseniz, İsrail'in şöyle enteresan bir politikası vardır. Ne zaman ki böyle şartlar kendi lehine olursa, böyle dizginler kendi eline geçerse, bir barış havarisi kesilme şeyleri vardır. Şu anda zaten İran ve Türkiye dışında İsrail'e kaşının üstünde gözüm var diyecek ülke kalmadı bu coğrafyada. Evet. İran ise kendi içerisinde ekonomik ve siyasal krizlerle çalkalanıyor. İlerleyen dakikalarda ondan bahsederiz. Orta Doğu'nun içine düşmüş olduğu bu kaostan yararlanarak Filistin sorununu çözmeye yönelik bir planla ortalıkta dolaşıyor. O plan da şu: Ürdün'e dikkat etmemiz gerekiyor burada. Yani bir Filistin devleti kurmak istiyorlar da Ürdün'de kurmak istiyor bunu. Yani Ürdün krallığının yerine Filistin devleti yapıp Batı Şeria'daki Filistinlileri de oraya postalamaktır yani Kushner'in planı. Yani yoksa İsrail bulunduğu konumdan bir milim geri adım atıp onlara toprak verme vesaire, böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmez bunlar. Neden böyle bir şey yapmaya cüret ediyorlar? Çünkü artık Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, bu dörtlü adeta Amerika'nın bölgedeki zangoçları gibi. Yani Amerika'nın, yani
ağzının içine bakıyorlar.
Ağzının içine bakıyor. Onlar hani bir ara 90'lı yıllarda işte bir paşamız demişti ki başbakana, tak diye söylersin şak diye yaparız. Adama da tak şak paşa demişlerdi. Sonra işte kilisin vilayet olmasına sebep olan eski genelkurmay başkanlarımızdan biriydi. İşte Amerika tak diye söylüyor, bunlar da şak diye
yapıyorlar.
Olay bu yani.
Peki hocam. Evet, bir başka ziyaret, hep ziyaretlerden devam ediyoruz. Esed, Suriye'nin devlet başkanı diyelim, İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve İran dini lideri Hamane ile görüştü. Bu ziyaret aynı zamanda bir istifaya da sebep oldu deniliyor. Bu yönde iddialar var. Cevat Zarif, evet, Dışişleri Bakanı'nın bu ziyaretten haberi olmadığı yönünde iddialar oldu. Onun üzerine de Cevat Zarif sürpriz bir şekilde istifa etti, ancak Ruhani tarafından bu istifa kabul edilmedi. İran iç dengelerinde neler olup bitiyor? Esed'in İran ziyaretinin sebebi, sonuçları nelerdir hocam? İran'da neler oluyor? Bununla devam edelim.
Şimdi İran için Suriye'de kaç kişinin öldüğü, Suriye'de iç savaşın tahribatının ne olduğundan çok rejimin ayakta durup durmaması İran ilgilendiriyor. Yani evet, İran ne pahasına olursa olsun, yani bu Beşar Esad gider başkası gelir, rejimi müesses olarak ayakta durması için elinden geleni yapıyor ve kaynaklarının büyük bir kısmını da buralara harcıyor.
Evet.
Şöyle bir örnek verelim. Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, zaman zaman Ruhani'den ve Cevat Zarif'ten gelen açıklamalar şöyle. Yani İran bütçesinin %60'ını Hamaney ve Kasım Süleymani'nin de içinde bulunduğu devrim muhafızları ve İran Derin Devleti kullanıyor. Ve şu anda seçilmiş Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Genelkurmay Başkanı, bunları adeta kendini hasım olarak gören bir ikili yapı söz konusu İran'da. Yani hiç değişmez, Hümeyni'den sonra zaten sistem bunun
bir vesayet üzerine, var.
Vesayet, evet, var. Yani Hamaney ölünceye kadar mutlak
lider
istediği
hamleyi yapabilir.
Yapabilir. Ayrıca mesela seçim olduğunda tak seçilebilecek nitelikteki birçok insanı veto ediyor ve
seçime giremiyor.
Evet. Hiç kimse de niye böyle oluyor demiyor. Ayrıca işler kötüye gittiği zaman da işte bak, Cumhurbaşkanı orada, meclis orada. Yani şey olarak
davul hükümetin sırtında
hükümeti toplak, suçluyor, evet, fakat bütçenin %60'ını da bunlar
kendileri kullanıyorlar
ve bütçeyi nerede kullanıyorlar, işte aynı soru sordunuz ya,
evet,
Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, evet, yani o Husilere verilen destek, Lübnan Hizbullah'ı, Suriye İç Savaşı'nda Kasım Süleymani'nin boy göstermesi, evet, Irak'taki Haçlı Şabi güçleri vesaire. Şimdi İran kendi içerisinde bu mücadeleyi veriyor. Çünkü bir tarafta halkın alım gücünün azalması ve, evet, yılbaşından bu yana %100'ün üzerinde, yani pardon, yani geçen yıldan bu yana, yılbaşı deyince daha yeni geçti.
Geçen
yani son bir yılda %100'den fazla şey olmuştur. Hayat pahalılığı olmuştur. İnsanların geçim sıkıntısı had safhada. Ama buna karşılık İran habire yurt dışındaki bir takım odaklara para akıtıyor.
Evet.
Bu bir tarafta. İkincisi de Beşar Esad'ın İran ziyaretinden Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in haberi olmuyor. Yani yurt dışındaki gezi sırasında duyuyor ve istifasını veriyor. Yani kendisini bu kadar yani rencide edildiğini düşünüyor. Fakat istifası kabul edilmedi vesaire. Ama bu da şunu gösteriyor ki İran o devlet mekanizması içerisinde bir güç mücadelesi var. Seçilmişler ve mutlak liderler, evet, iktidar hakkında arasında. İkincisi de İran Amerikan ambargoları vasıtasıyla gitgide köşeye sıkıştırılıyor. Petrolünü satmakta zorlanıyor ve bu da halkın alım gücünün düşmesine, her geçen yıl biraz daha fakirleşmesine ve ne zaman halk da sokağa çıkıp başını kaldıracak olsa işte rejim düşmanı veya rejim muhalifiymiş gibi yaftalanıp, ki devrim muhafızları zaten bunun için varlar. İşi yani ekonomiden rejim konusuna getirerek bastırıyorlar. Ama bu nereye kadar gider, nerede patlar? Yani İran'daki durum da öyle işler açısı değil. İran ne pahasına olursa olsun halkının refahı yerine Suriye'deki Esad rejiminin finansmanını, desteğini sağlıyor. Yani İran elini çekmiş olsa, Rusya hava kalkanını kaldırmış olsa, yani Esed'i sadece İdlib'deki şeyler bile, yani oradaki direniş grupları bile yerle eksan ederler, ama Esed orada bir görünen, bir adeta işte resmi bir figür.
Figür, evet. Peki hocam, Suriye meselesiyle devam edelim birazdan aranın ardından. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamıza devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan hadiseleri, arka planını konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, az önce İran'daki iç dengelerden, Suriye meselesinden bahsetmiştik. Güvenli bölge konusu konuşulmaya devam ediliyor. Ancak şu ana kadar bir netice alınmış değil. Rusya'nın bir teklifi var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin bölgeye Rus askeri polis birliklerinin yerleştirilebileceğini söylüyor. Lavrov'un bir başka ifadesi, Suriye'nin içindeki Kürt grupların Türkiye'nin sınıflandırmasına biraz karşı duruyor. Hangilerinin iyi, hangilerinin kötü olduğu noktasında Türkiye ile hemfikir değiliz diyor. Bu minvalde şeyler söylüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta, yani bıraktığımız hafta, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Bu konular yine gündeme geldi ve bu görüşmenin ardından bir açıklama yapıldı Beyaz Saray'dan. Suriye'de 200 kadar askerimizi bulundurmaya devam edeceğiz, bırakacağız şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu gelişmeler çerçevesinde önümüz önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi bu güvenli bölge konusunda ya da muhtemel operasyonlar konusunda?
Evet, önce o Trump'ın Suriye politikasına bakacak olursak, bir tüccar mantığıyla bakıyor. Yani Suriye'de böyle bir Kuveyt'teki gibi, Suudi Arabistan, Venezuela gibi zengin petrol yatakları yok. Var bir miktar ama yani buraya bu kadar yatırım yapmaya, yani Türkiye gibi müttefikini küstürmeye falan değmez deyip, evet, tası tarağı toplayıp biz Irak'a taşınalım diye düşündü başlangıçta ve çekiliyoruz dedi. Ancak Amerika içerisindeki o Pentagon ve hani derin Amerika herhalde Trump'ı tekrar bilgilendirdi. Çünkü yeni anayasa yazım süreci var önümüzdeki günlerde ve bir Suriye barış masası kurulduğunda askeriniz yoksa pastadan, evet, pay alma, Suriye'yi yeniden imar etme, Suriye'nin geleceğinde söz hakkı olmak konusunda olmayabilirsiniz telkinlerine karşılık işte 100 asker bırakacağız, 500 asker bırakacağız. Yani buradaki hedef şu: yarın bir gün bir masa kurulup da Suriye'nin geleceği planlanırsa o 100 asker 1000 olabilir, 5000 olabilir, iş, evet, sıkıntıya düşerse, ama hepten de burayı boş bırakmama gayesi, hı hı, bu Amerikan tarafı. Ama sorunuzun o ilk bölümüne, Rusya ile ilgili kısma gelirsek, tabiat boşluk kaldırmıyor. Yani Amerika orayı boşaltırsa Türkiye'nin inisiyatifine bırakmaktansa işte Rusya polis gücü gönderelim vesaire diyor. Rusya'nın da yapmak istediği de simgesel, yani dense ki burada o YPG'lileri yok sayalım. Mesela Suriye'ye, İdlib bölgesine Rusya niçin asker getirmiyor? Getirsin o zaman 5 bin, 10 bin, 20 bin asker. Hı hı. Değil. Suriye'nin, Rusya'nın derdi de o değil. O da işte 300-500 üniformalı polis, evet, teşkilatını getirip oradaki YPG'lilerin hamiliğine soyunmak. Yani orada işte dişine kadar silahlanmış bir terörist grup var. İşte bunlar kendilerini resmi bir işte devlet aygıtı gibi görüyorlar. Milli bir ordu gibi görüyorlar. Amerika da bu yönde bunları zaten telkin etmiş. Ya bunlara bir hamilik yapma yarışı Rusya'nınki, Amerika'nınki ve diğerlerinki. Yani Rusya'da olmasa Fransa sahip çıkar. O gitsin, evet. İngiltere veya başka biri. Yani orada kullanmaya elverişli bir yapının olması söz konusu. Peki neden hepsi ortak payda olarak Türkiye'ye karşılar? Çünkü Türkiye Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte girdiği bölgelerde adeta mıntıka temizliği yaptı. Oradaki terör unsurlarından arındırdı. Amerika'nın ve Rusya'nın, hatta dünyadaki bugün hegemon güçlerin hiçbirinin yapamadığı şeyi becerdi. O da yeniden inşayı yaptı. Yani bugün Cerablus'tan itibaren orada hayat yeniden canlanmaya başladı. Amerika'nın, Rusya'nın yaptığı tek şey havadan bombardıman yapıp yıkmak, yok etmek.
Öldürmek.
İşte Türkiye oraya girerse zaten o bölge insanının tarihteki şöyle bir özelliği vardır. Mondros Mütarekesi imzalandığında bu İsmet Paşa'nın Lozan müzakereleri sırasında Plesibit filan gündeme geliyor. Tıpkı Keşmir olaylarında olduğu gibi İngiliz istihbaratı sahada bir dolaşıyor ki Halep'ten Musul'a bütün Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin ta Rakka, Deir-i Zor'a kadar olan bölgelerdeki insanlar biz diyorlar Osmanlı tebaasıyız ve yeni kurulan Türkiye Devleti'nin içinde olmayı isteriz. Bunu gördükten sonra ya ora halkı, yani yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir referandum yapılsa, siz Suriye'de mi kalmak, Suriye vatandaşı mı olmak veya Irak vatandaşı mı olmak veya Türkiye vatandaşı mı olmak diye sorulmuş olsa %90'ın üzerinde Türkiye'de yaşamak isteyen insanlardı bunlar 100 yıl önce. Bugün de aynı şey söz konusu. Yani Türkiye oraya imar ve iskan faaliyetleriyle, şefkat eliyle dokunduğunda artık bir daha geri dönmemesini biz o insanlara kazanmış olacağız. Her ne pahasına olursa olsun Amerika'sı da, Rusya'sı da, Avrupa Birliği de Türkiye'nin o coğrafyaya ayak basmasına müsaade etmiyorlar. Yani hiçbir konuda anlaşamasalar bile Türkiye konusunda ortak bir paydada birleşmelerin sebebi artık Türkiye'nin ayak bastığı yerden bize ekmek çıkmaz diyorlar.
Peki hocam. Bir başka önemli toplantıyla devam edelim. Geçen haftalarda Mısır'da 9 gencecik delikanlı masum insan bir suikast iddiasıyla idam edildi. Darbeci Sisi rejimi yönetimi tarafından. Tam da bugünlere denk gelen bir toplantı gerçekleştirildi Mısır'ın turistik beldesi Şarm el-Şeyh'te. Avrupa Birliği Arap Birliği zirvesi yapıldı ve Avrupa Birliği'nin önemli devletlerinin liderleri Mısır'daydı. O idamlara ses çıkarmayan Avrupa ülkeleri ve liderleri Mısır'da Sisi ile yan yana poz verdi. Sisi'nin başkanlık ettiği toplantıda bulundular. Çok ilginç sahneler vardı. Mesela Arap Birliği Genel Sekreterinin bir ifadesi var ki yine bu toplantılarda sarf edilmiş. Türkiye ve İran'ın eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri körüklediğini iddia ediyor. Bu çelişkiyi Avrupa Birliği açısından, insan hakları, demokrasi açısından yaşanan bu çelişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu zirvenin amacı neydi hocam? Bunu bize biraz anlatır mısınız?
Önce temel parametrelerle ilgili bilgi verelim. Şimdi Arap Birliği diye bir teşkilat var. Bu teşkilat 22 Arap ülkesinden oluşuyor ve burada başat aktör, bu işin sürükleyicisi, fikir öncüsü Mısır'dır. Yani Arap Birliği deyince iş kökende Mısır vardır. Zaten coğrafi olarak da Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasının tam göbeğinde, nüfus olarak da en kalabalık Arap ülkesidir, 100 milyona yakın. İslam İşbirliği Teşkilatı ise Suudi Arabistan öncülüğünde kurulmuştur ama daha sonra Türkiye daha öne çıkan başat rol oynamıştır. Şimdi bir tarafta Mısır'ın liderliğindeki Arap Birliği, diğer tarafta Avrupa Birliği. İkisinin yegane ortak paydası Türkiye aleyhtarlığıdır. Evet. Yani buradan diyor, çünkü Mısır'ın ipleri kontrol ettiği bir teşkilattan bahsediyoruz. Şimdi burada konuşulanların ne olduğundan çok, bu insanlar buraya niye geldiler? İşte Mısır'ın o Akdeniz'in açıklarındaki o İtalyan Eni şirketinin keşfettiği doğalgaz yataklarının işletilmesi, işte bu Orta Doğu'ya yeniden bir dizayn edilmeye çalışılan ülkelere yıkımdan sonra yeniden imarı sırasında pay kapma
Evet. Yani mücadelesidir.
Çünkü Avrupa'nın nüfusu yaşlandı, ekonomisi durağanlaştı ve eski o sömürgeci geleneğinden gelen alışkanlığıyla işte yeni pazarlar, yeni yani amiyane tabirle avantalar peşine düşen ülkeler bunlar. İşlerine geldiği zaman da işte insan hakları, demokrasi falan hiç umurlarında olmuyor, işte Sisi hadisesinde evet. görüyoruz.
Evet.
Ama Türkiye'de her türlü pisliğe bulaşmış bir gazeteciyi siz hapse koyuyorsunuz. Avrupa Birliği'nden yüksek perdeden protesto, kınama mesajları evet. geliyor. Ama burada adam işte o elektrikle işte işkence yapılarak ifadesi alınan gençlerden bir tanesi diyor ki yani o öldürülen başsavcıyı ben ömrümde hiç görmedim diyor.
Evet.
Yani tanımadığı ama gelecekte önemli pozisyonlara aday olabilecek ailelerin en iyi yetişmiş çocuklarını toplayıp bu şekilde infaz ediyorlar. Yani her yönüyle baktığınızda zulümdür, insan hakları ihlalleridir ki insan hakları şampiyonu gözüken Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeler de burada gelip gerdan kırıyorlar. Bu yönüyle bakıldığında yani çifte standardın ötesinde Avrupa'nın varlık sebebine düşen bir kara lekedir bu. Çünkü kuruluş hedefleri neydi bunlar? İşte insan hakları, demokrasi, geleceğin dünyasının inşa edilmesi konusunda dünyaya öncülük etmesi evet. gereken bu ülkelerin o Mısır'da vermiş olduğu fotoğrafla adeta kendi felsefelerini, manifestolarını yırtıp atmışlardır.
Bu konuda bir itiraf da gelmiş hocam. Onu da paylaşmak isterim. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Pavel Telika, Avrupa Birliği'nin Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin sessizliği hakkında Avrupa Birliği'nin bazen iki yüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Mükemmel değiliz demiş.
Ben
bunu
de
da itiraf
bazen
etmiş.
Bazen demiyorum, her zaman.
Her zaman
zaten.
Evet.
İşine geldiği zaman sureti haktan gözükür ama her zaman çifte standart ve iki yüzlülük Batı'nın ortak karakteridir.
Evet.
İlk çağlardan beri.
İlk çağlardan beri. Peki hocam. Devam edelim. İsrail meselesiyle devam edelim. Orta Doğu'nun bir İsrail meselesi var malum. İsrail aşırı sağcı milletvekilleri olayı kışkırtmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyorlar maalesef. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, yine Müslümanları tahrik etmişler. Bir taraftan da Birleşmiş Milletler'den ancak yapabildiği bu kadar, İsrail'in savaş suçu işlediğini kabul etmek yönünde bir karar alınmış. İşgal askerlerinin abluk altındaki Gazze şeridinde geçen yıl düzenlenen barışçıl büyük dönüş yürüyüşü gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki rapor memnuniyetle karşılanmış ama İşte bu raporlardan öteye gidemiyor bu kınamalar. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi İsrail'in gerek Mescid-i Aksa'da yaptığı, gerek Gazze şeridinde, Batı şeridinde yapmış olduğu insan hakları ihlallerinin aynı değişik versiyonunu Sisi'nin Mısır'daki o idamlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde ortak paydaları şudur. Yani yavaş ölüm diyorum ben bunlara. Yani 9 kişi idam ediyor Sisi veya İsrail göstericilerden diyelim ki 3 tanesini 5 tanesini gerçek mermilerle katlediyor.
Evet.
Ertesi gün 3-5 kişi daha katlediyor. Yani bir çırpıda 50 kişiyi 100 kişiyi öldürmüş olsa dünya kamuoyunda böyle infiale sebep olacağı için taksit. Yani evleri basıyor, insanların ocaklarını söndürüyor, suçsuz yere insanları hapse atıyor. Hapisteki insanların o ölümleri neticesinde cenazelerini alması bile aileler için büyük bir problem teşkil ediyor. Yani insanın aklına hayaline gelmeyecek zulümler. Yani çok basit bir örnek vereyim.
Buyurun.
Yani dünyanın hangi ülkesinde, hangi toplumunda diyelim ki sizin çocuğunuz şeytana uydu, tuttu bir askeri, polisi bıçakladı. Ne olur? Hapse atılır değil mi?
Evet.
Bunlar öyle bir şey yapmıyor. Direkt öldürüyorlar zaten. Hızını alamıyor. Geliyor, annesini, babasını taciz ediyor, evini boşaltıyor ve dozerle evi yıkıyor. Ya böyle bir kanun var mı dünyada? Yani sebebi nedir? Yani bu oradan o insanları tamamen uzaklaştırmak, göç ettirmek yerlerine konmak yani. Evet. İsrail dediğiniz devlet bu.
Peki.
Ama İsrail aleyhinde ne zaman bir Birleşmiş Milletler'de karar alınmaya kalksa Amerika veto ediyor. Dolayısıyla da işte suya sabuna dokunmayan kararlar çıkarılıyor ancak. Evet.
Medeniyet coğrafyamızın değişik noktalarında seçimler ve sonuçlar var hocam. Onlara bakalım şimdi de. Cezayir mesela. Cezayir'de tansiyon yükseliyor. Bouteflika Cezayir Cumhurbaşkanı tekrar 5. dönem adaylık için kararını vermiş ve bu tepkiye sebep oldu Cezayir'de. Halk sokaklara döküldü. Artık yeter diyor. Hükümet yanlısı partiler Bouteflika'nın adaylığını destekliyor ancak muhalifler ortak bir aday çıkarmak konusunda uzlaşmaya çalışıyor. Cezayir meselesine bir kez daha bakalım. Buyurun.
Şimdi Bouteflika dediğimiz figür, yani hafızam beni yanıltmıyorsa 81 yaşında ve 1999'dan beri 20 yıldır iktidarda olan ve denge politikası güden bir siyasetçi. Şimdi 81 yaşındaki bir insan bir dönem daha başkanlık yapmayı niye ister? Veya normal şartlarda Türkiye'de bakalım, yani yaşı 81 olan insan normal kendi insani ihtiyaçlarını bir karşılamakta zorlanan bir figür olması gerekirken onu oraya itenleri
kimler
yani
hocam?
İşte mevcut iktidar yanlıları diyoruz ya, evet. Onlar mevcut konumlarını kaybetmemek için onu tekrar bir dönem daha sahaya sürüyorlar. Ancak Cezayir'le ilgili birkaç not olarak şunları söyleyebiliriz. Eskiden Sudan'da Afrika'nın en büyük yüz ölçüme sahip olan ülkesi, 2,5 milyon kilometre kareyle Sudan'ı işte böldükten sonra Cezayir şu anda 2 milyon 350 bin kilometre kare yüz ölçümüyle Afrika'nın en geniş alana sahip ülkesi. Ayrıca Cezayir'i önemli kılan bir unsur da Afrika kıtasında Nijerya ile birlikte en zengin doğalgaz yataklarına sahip ve Cezayir'den çıkan gaz boru hatlarıyla Avrupa'ya gidiyor. Hem sıvılaştırılmış doğalgaz olarak hem boru hatlarıyla. Ve çok zengin fosfat yatakları var. 40 milyonun üzerinde nüfusuyla, çok yeraltı yerüstü potansiyelleriyle Cezayir Afrika'nın parlayan yıldızı bir ülke. Ve bu ülkeyi de kendi başına bırakmama adına sürekli Fransa başta olmak üzere Batılıların markajında olan bir ülkedir burası. Yani bu seçimler olur derken yani Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir demiş Batılı birisi zamanında. Evet. Cezayir'de Cezayirlilere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir Batılıların gözünde.
Az önce Nijerya'yı zikrettiniz. Orayla ilgili de bir gelişme var. Orada da seçimler oldu ve mevcut devlet başkanı Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi ancak Nijerya'da da bir şeyler oluyor. Nijerya'nın kuzeybatı bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetmiş. Geçen haftada 66 kişi Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölmüştü. Böyle sıcak gelişmeler
yani
de var.
Şöyle diyelim, Afrika'nın en şimdi Cezayir en geniş yüz ölçüme sahip olan ülkesi. Nijerya'da artık 190 milyon civarında nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi. Yani 1 milyar 100 milyonluk kıtanın yaklaşık %15-20'si Nijerya'da yaşıyor. Nijerya'da ise şöyle bir etnik ve dini yapı var. Ülkenin orta ve kuzeyinde Müslümanlar çoğunlukta ve doğurganlık ve nüfus artışı Müslümanlarda daha fazla. Güney bölümünde, okyanus kıyısında ise Hristiyanlar ve animistler var. Şimdi petrolün ve yeraltı kaynaklarının daha çok olduğu yer bu Hristiyanların yaşadığı bölgelerde. Ve Amerika'nın, Batı'nın planı şu, işte bu Boko Haram benzeri örgütlerle şeriat istiyoruz şeyle kisvesiyle ortaya çıkıyorlar. Zaten Nijerya'nın Kano bölgesinde, bu kuzey bölgelerinde mahkemeler şeriat hükümlerine göre
karar veriyor
ve insanların hayatları zaten İslam'a uygun bir şekilde hayvancılıkla, tarımla uğraşan, kendi halinde, işinde, gücünde, köyünde yaşayan insanlar. Evet. Şimdi siz buraya şeriat getiriyorum diye Nijerya'dan ayrı bir devlet kurmak istiyorlar ki Amerika'nın planı bu. Çünkü bu kaynakları sömürmek istiyor ama 200 milyon insanı doyurduktan sonra geriye de bir şey kalmadığı için Müslümanların yaşadığı coğrafyayı
evet böl parçala yönet.
Bölsün, bağımsız olsunlar. Evet. Daha kalan petrolü olan bölgede bana kalsın diyor. Hı hı. Mesela bir haritaya bakarsanız Arap Yarımadası'nda Akabe Körfezi'nden ta Babülmendeb Boğazı'na kadar bir tek Suudi Arabistan vardır. Çünkü Suudi Arabistan o bölgesinde petrol yoktur. Tek bir devlet var. Ama Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na kadar baktığınızda Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Irak gibi 6-7 tane ülkenin sınırını görürsünüz. Evet. İşte bu işte böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani orada küçük parçalar oluşturarak yani şeyin Kuveyt gibi petrol denizin üzerinde yüzen bir bölge ayrı devlet yaptıkları Nijerya'da da o petrol bölgelerini ayrı devletçikler olarak evet. Nijerya'dan koparıp hı hı. şeyini alıp işin kaymağını alıp geri kalan posasıyla da siz alın bir İslam devleti kurun diyor.
Evet.
Hareket bu, hesap bu yani.
Evet. Bölgenin başka bir önemli ülkesi Somali'de yine sıcak gelişmeler yaşanıyor hocam. Somali'nin başkenti Mogadişu da bugün bomba yüklü araçla bir otele saldırı düzenlenmiş ve 29 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmış. Geçen haftada ABD Afrika Komutanlığı bir saldırıda 35 Eş-Şebab mensubunu öldürmüştü. Bugün de böyle sıcak bir gelişme yaşandı.
Şimdi Somali'de olanlar şu. 1990'lı yılların sonunda Batı Somali'yi terk etti. Ölüme terk etti. Petrolü, gazı, parası, pulu olmadığı için Türkiye oraya insani olarak el uzattı. Mogadişu havaalanını, limanını ve şehri tekrar imar etti. Asker polis teşkilatına eğitim veriyor. Ve yeniden bir devlet inşasına girişti. Ve orada varlığı arkasından işte Katar'da üs açması, Sudan'ın Sevakin Adası'nda hı hı. olması İngiltere ve Amerika'yı fena halde rahatsız ediyor. Ve adına her ne işte Eş-Şebab deyin, başka terörist hı hı. gruplar deyin vesaire, ya ben bunların tamamının tetikçi olduğunu evet. ve bunun perde gerisindeki büyük aklın İngiliz ve Amerikan istihbaratı olduğunu evet. yegane hedefinde Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak, bezdirmek veya geldiğine pişman edip tası tarağı toplayıp gitmesine zemin hazırlamak için yapılan eylemlerdir. Yani Türkiye'de evet. diyelim ki mevcut iktidar devrildi diyelim. Türkiye kendi iç şeyine düştü. Böyle bir senaryo da var. O zaman orada da hemen Türkiye'nin varlığını sonlandırmaktır. Çünkü Türkiye'nin orada olmasını asla kabullenemiyorlar.
Evet. Hocam Sudan uzun zamandır gösterilerle çalkalanıyordu ve Ömer El-Beşir devlet başkanı Sudan'da OHAL ilan etti ve birçok üst düzey yönetici de değişti. Bu yaşanan sıkıntılara çözüm olur mu OHAL? Sudan'a da değinirseniz kısaca, çünkü konuşacağımız evet. birkaç hı hı. mesele daha var.
Evet. Aslında siz o Nijerya'yı sorduğunuzda evet. o seçimleri hı hı. Kazanan Müslüman aday 70-80'e yakın aday evet. katılmıştı. Evet. Nijerya'da nüfus çoğunluğu Müslümanlardan olduğu için genelde hep Müslüman kimlikli birileri evet. kazanıyor seçimleri. Sudan'a geldiğimizde Ömer El-Beşir olağanüstü hal ilan etti. Hı hı. Çünkü şeylere artık yani gösteriler bir spontane halkın zaten ekonomik olarak durumunun kötü. Çünkü güneydeki evet. petrol yataklarını Güney Sudan'a kaptırdıktan sonra ekonomi pek iyi gitmiyor Sudan'da. Halkın hoşnutsuzluğuna bir de İsrail'in çevredeki işte çok uluslu işte Birleşmiş Milletler gözlemci statüsüyle gelip Amerikan istihbaratı, Batı istihbaratının oradaki göstericileri de birazcık provoke etmesi neticesinde El-Beşir olağanüstü hal kararı evet. aldı. Fakat bu işin sonu nereye varır onu bekleyip göreceğiz.
Evet, şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama konuşacak da birkaç madde daha var önemli. Hı hı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatını gerçekleştiriyor hocam. 3 denizde birden aynı anda tatbikat yapıyor ve bu tatbikatın ismi Mavi Vatan 2019. Yeni silahlarımız, yeni gemilerimiz de burada deneniyor, kullanılıyor. Bu tatbikatın önemi nedir? Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle birlikte kısaca değerlendirirseniz.
Şimdi Türkiye iki sondaj gemisiyle birlikte Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aramasına başladı ve savaş gemileri de bunlara eşlik ediyor. Şimdi büyük kapışma Doğu Akdeniz'de, ancak Ege'de de Yunanlıların ikide bir işte kayalıkları, işte kendi içindeki ekonomik krizler bahane edip Türkiye ile dalaşmaya kalkması. Karadeniz'de NATO tatbikatları yapılıyor. İşte Rusya'ya karşı gözdağı vermek için. Türkiye NATO olmaksızın kendi imkanlarıyla, kendi çünkü Milgen projesiyle Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na çok yeni silahlar, denizaltılar vesaire katıldı. Ve Türkiye zaten barışı sağlamak için caydırıcı olmanız gerekiyor. Ve Türkiye bu caydırıcılığını aynı anda 3 denizde var olabileceğini gösterme adına bir tatbikattır. Ama bu tatbikatın işte Karadeniz, Ege kısmı biraz daha tribünlere yönelik olmakla birlikte Doğu Akdeniz bölgesindeki kısmı ise çok önemli. Çünkü önümüzdeki günler her an tıpkı bu Keşmir bölgesinde Pakistan, Hindistan olayında olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de bizim o sondaj gemilerimize tacizde bulunabilir. Böyle bir şeyi cüret etmeye kalkanlara karşı da bir gözdağı niteliği taşıyan bir tatbikattır bu.
Evet hocam. Şubat ayı önemli bir ay, önemli hadiselerin yaşandığı olayların yıl dönümü olarak ve şehitler ayı olarak da bilinir. Hocalı katliamının 27. yıl dönümüydü. 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı Ermeni güçler tarafından şehit edildi, katledildi. Onun yıl dönümüydü hocam. Birkaç cümle alalım bununla ilgili de. Hala da bu işin sorumluları cezalandırılmadı ve hala bu sıkıntı, Karabağ meselesi devam ediyor.
Evet, Şubat ayında böyle hep yaralarımız vardır. Karabağ Hocalı katliamı bunlardan biridir. Şu anda Azerbaycan'ın toplam yüz ölçümünün %20'sinin Ermeni işgali altında olduğunu, Dağlık Karabağ bölgesinden dışarı taşıp Ermenistan'la olan koridoru kapatarak Azerbaycan topraklarını işgal eden bu tetkikçiler Rusya'dan da yüz bularak bu katliamı gerçekleştirdiler. Evet. Evinden, yurdundan kaçkın olarak Bakü'nün kenar mahallelerinde yaşayan,
kendi ülkesinde
ülkesinde mülteci konuma düşen on binlerce aile var Azerbaycan'da ve buna da dünyanın kulak vermesi gerekiyor. Ayrıca işte Şubat ayı, işte dün 28 Şubat'tı. Rahmetli Erbakan'ın hem vefatının yıl dönümü hem de 28 Şubat 1000 yıl sürecek dedikleri o postmodern darbenin yıl dönümüydü. Şunu söyleyelim, medyada 28 Şubat'ta hangi noktada duranlara bugün nerede olduklarına bakmak lazım. Şahsen, kişisel olarak benim kanıma dokunuyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınların sokakta gezmesine bile karşı çıkan, onları savcılara, hakimlere ihbar edeceğini söyleyen bazı tiplerin şu anda televizyon programı yapıp, gazete köşeleri yapıp, bir de AK Parti yağcılığına soyunması, hükümet taraftarı olması açıkçası benim çok ağrıma gidiyor. İnsanların biraz geçmişe dönüp tarihe bakmaları, 20 yıl önce kim nerede duruyordu, bugün kimlerle iş tutuyor? Yani herkes de dostunu düşmanını ona göre bilsin diye tavsiyelerde bulunurum.
Evet hocam, peki, çok teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir program oldu her zamanki gibi. Hocam, haftaya yeni konu ve gündem başlıklarıyla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim, hoşça kalın.